Victoria'da daha önceki vakalarla bağlantılı 11 yeni toplum içi vaka kaydedildi. Federal hükümet tarafından finanse edilen karantina tesisleri için destek artıyor. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından 9. videosunu yayınladı. Victoria'daki sağlık yetkilileri yerel olarak edinilen 11 yeni COVID-19 vakasının hepsinin daha önceki vakalarla bağlantılı olduğunu açıkladı. Yeni vakaların 8'i tüm bulaşıcı dönemleri boyunca karantinadaydı. 4'ü Batı Melbourne salgınıyla bağlantılıyken Maidstone'daki Arcare yaşlı bakım evindeki salgın kümesi bir ek vakayla 9'a yükseldi. 3 yerel vakanın ise Whittlesea salgınıyla bağlantılı olduğu belirtildi. En son vaka sayıları son 24 saatte yapılan 24.265 testin ardından kaydedildi. Federal hükümet salgınla mücadele eden Victoria'ya ekstra 100 bin doz koronavirüs aşısı gönderileceğini açıkladı. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt dün Melbourne'da gazetecilere yaptığı açıklamada Victoria'nın 14 Haziran'dan itibaren 3 haftalık bir süre içerisinde ek 100 bin doz Pfizer-BioNTech aşısına erişebileceğini söyledi. Victoria'lı doktorları ve tüm Victoria'lıların sağlığını temsil eden en büyük kuruluş olan Avustralya Tıp Derneği Victoria Başkanı Roderick McRae hükümetin bu açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Aşıların 10 yıllardır güvenli bir şekilde doktorlara teslim edildiğine vurgu yapan McRae, doktorlar ne yaptıklarını biliyorlar. Bu yüzden lütfen rutin olarak randevunuzu alın. Sonuç olarak aile hekimlerimizin aşılarımızı mümkün olduğunca maksimum hızla yapmalarını istiyoruz diye konuştu. Sağlık uzmanları yaşlı bakım çalışanları ve öğretmenler arasındaki düşük aşı oranlarından endişe duyuyor. 15 Haziran'dan itibaren ise yaşlı bakım evlerinin aşı olanların sayılarını haftalık olarak federal hükümete bildirmesi zorunlu olacak. Bu arada Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk uzun bir gecikmenin ardından COVID-19 aşısının ilk dozunu bugün yaptırdı. Avustralya Sanayi Kurumu, Victoria'nın karantinadan acil çıkış stratejisinin ne olacağını bilmek istiyor. Kurum son 14 günlük karantinanın giderek gereksiz göründüğünü ve gereksiz bir şekilde ekonomik, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olduğunu söylüyor. Kurumun genel müdürü Ines Willox, sokağa çıkma yasağının abartılı dille ve Victoria'daki sağlık liderlerinin henüz gerçekleşmeyen kıyamet kehanetleriyle öne çıktığını ileri sürdü. Batı Avustralya'da otel karantinasından ayrıldıktan sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi otel karantinasına geri döndü. Denizcilik sektörü çalışanı olan söz konusu kişinin Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Kolombiya'dan gelmesinden 2 gün sonra Mayıs ayı sonlarında pozitif vaka olduğu doğrulandı. 4 Haziran Cuma günü Pan Pacific Otel'deki karantinadan taburcu edildikten sonra yapılan koronavirüs testi ise pozitif çıktı. Batı Avustralya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Andrew Robertson, sağlık yetkililerinin bu kişinin virüsü değil, viral partikülleri attığına inandığını söyledi. Sıklıkla kronik virüs atmaya devam eden insanlara rastlıyoruz. Ancak test sonucu beklediğimizden daha orta derecede pozitif çıktı diyen Robertson, bu yüzden önlem olarak bu kişiyi yeniden karantina otellerinden birine yerleştirdik ve daha fazla test yaptık. Pazar günkü test sonucu daha zayıftı. Bu da kronik virüs yayan birinden bekleyeceğimiz şeyle daha uyumlu ve bu kişinin bulaşıcı olmayan kronik virüsü attığına inanıyoruz diye konuştu. Öte yandan New South Wales muhalefeti eyalet hükümetinin federal hükümet tarafından finanse edilen bir karantina tesisi teklifini desteklediğini söyledi. Bu açıklama Victoria'nın mevcut otel karantina sistemine kapasite eklemek için 500 yataklı bir merkez inşa etmek için federal hükümetle bir anlaşma sağlamasının ardından geldi. New South Wales muhalefet lideri Chris Minns, eyaletin karantina tesislerini genişletmesinin mantıklı olduğunu söyledi.
I support the Premier's position in relation to this.
Bununla ilgili olarak başbakanın tutumunu destekliyorum. Tesisi bu eyalette kurmak ve çalıştırmak için iki taraflı destek sunacağız. Siyasi muhaliflerimiz tarafından önerilmiş olsa bile her zaman sağduyulu çözümleri destekleyeceğiz diyen Mintz ve federal hükümet tarafından finanse edilen karantina tesisi şu anda New South Wales'ın tam olarak ihtiyaç duyduğu şey diye konuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 2022'nin sonuna kadar G7 liderlerine COVID-19'a karşı dünyayı aşılamaya yardımcı olmak için lobi yapacağını söyledi. Johnson salgın başladığından bu yana 11 Haziran Cuma günü yapılacak G7 zirvesinde ilk kez dünya liderleriyle yüz yüze bir araya gelecek. Ve Johnson'ın bu görüşmelerde küresel bir aşılama hamlesinin önemini vurgulaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya liderleri COVID-19'a ilişkin yapılacak 3 günlük görüşmeler için Cuma gününden itibaren İngiltere'ye gidecek. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 özel elçisi David Nabarro bu girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi.
They will actually think of a plan.
2022'nin sonuna kadar herkesin aşı olmasını sağlamak için bir plan düşünecekler ve bu bir şeyleri değiştirecek diyen Nabarro, insanlar birbirlerine tek tek ulusların çıkarlarına odaklanmak yerine dünyanın bu salgının önüne geçmesine yardımcı olmak için mümkün olduğu kadar mevcut aşıları nasıl kullanabiliriz demeye başlayacaklar diye konuştu. Avustralya'da ise Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar tarafından fikri mülkiyet hakları ve aşılara adil erişimin tartışılacağı Dünya Ticaret Örgütü toplantısı öncesinde mitingler düzenlendi. Sussex düküyle düşeşi Prince Harry ve Meghan ikinci çocukları kız bebekleri Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor'ın dünyaya geldiğini açıkladı. Çift ikinci çocuklarına Lilibet adını kraliyet ailesinin kraliçe 2. Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtti. Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin büyük annesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin 12-15 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı yapılıp yapılmayacağını tartıştığını söyledi. Bu açıklama İngiltere'nin Tıbbi Düzenleyici Kurumu'nun Cuma günü çocuklar için Pfizer aşısını onaylamasından sonra geldi. Bakan Hancock, çocukları aşılamanın çocukların okullara daha hızlı dönmesi anlamına gelebileceğini söyledi.
There is new... Very early data out from Oxford University, and I would.
Aşının hem koruduğunu hem de bulaşmayı durdurmaya yardımcı olduğunu biliyoruz ve ben de herkes kadar eğitimi korumak istiyorum diyen Bakan Hancock, biliyorsunuz ben okul çağındaki 3 çocuğun babasıyım, bunun eğitim için büyük artıları olduğunu biliyorsunuz diye konuştu. Birleşik Krallık ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı ülke genelinde yayıldığından bu hafta sonu 3 ay içindeki en yüksek günlük COVID-19 vaka sayısını kaydetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntısının bulunması haberlerini acı içinde takip ettiğini belirtti ancak özür dilemedi. Kanada Yerli Halk Hizmetleri Bakanı Mark Miller daha önce yaptığı açıklamada Papa'nın yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemesi gerektiğini belirterek bence bugüne kadar özür dilememiş olmaları, bugüne kadar bir özür açıklaması yapılmamış olması utanç verici ifadelerini kullanmıştı. Kanada'nın ilk halklarının 150 binden fazla çocuğu ailelerinden alınarak bir asimilasyon programının parçası olarak 19. yüzyıldan 1970'lere kadar devlet tarafından finanse edilen Hristiyan okullarına yerleştirilmişti. Hayatını kaybeden çocuklar için dua ederken ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda bulunma çağrısı yapan Papa, kamuoyundan gelen özür taleplerini karşılıksız bıraktığı konuşmasında şunları söyledi.
Questi momenti difficili
These difficult moments represent a strong appeal for all of us. to move away from the colonizing model.
Bu zor anlar hepimiz için sömürgeci modelden ve günümüzün ideolojik sömürgeleştirilmesinden uzaklaşmak ve diyalog, karşılıklı saygı ve hakların tanınması konusunda yan yana yürümek için güçlü bir çağrıyı temsil ediyor diyen Katoliklerin ruhani lideri, Kanada'nın siyasi ve dini makamlarının konuya açıklık getirmek ve uzlaşı yolunda devam etmeleri gerektiğini de söyledi. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun rakipleri 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaşan taraflar, yeni ilan edilen koalisyon hükümetini raydan çıkaracak olası son dakika girişimlerini engellemek umuduyla Tel Aviv'de bir araya geldi. Muhalefet lideri Yair Lapid ve ana koalisyon ortağı Naftali Bennett geçtiğimiz çarşamba günü yeni bir hükümet kurmak ve 120 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde etmek için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Koalisyon siyasi yelpazenin dört bir yanından 8 partiden oluşuyor ve 12 yıllık iktidarıyla rekor kıran Netanyahu'yu devirme ortak hedefi dışında çok az ortak noktası var. Tarihi anlaşma aynı zamanda küçük bir İslamcı parti olan Birleşik Arap Listesi'ni de içeriyor ve bu da onu hükümet koalisyonunun parçası olan ilk Arap partisi yapacak. Hakkında organize suç örgütü üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, dün yayınladığı 9. videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'de ve Azerbaycan'da bir takım yanlış politikalar yaptığını ileri sürerek bize ümmetin lideri demeyecekler, ümmetin gaspçısı diyerek bizi anmaya başlarlarsa şaşırmam ifadesini kullandı. Peker'in Demirören Medya'nın Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmesi ve çanta çanta para verdiğini açıkladığı Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk'e dair açıklamalar 9. videonun öne çıkan konuları oldu. Sedat Peker'in son iddiaları üzerine hazırladığımız detaylı programı yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderdiği yazı Adalet ve Kalkınma Partisi içinde rahatsızlık yarattı. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililerine yönelik artık konuşmayın ve hamle yapmayın uyarısına karşın Şentop'un Soylu'ya gönderdiği yazı üzerinden hem Peker'in hem de muhalefetin eline koz verildiği ileri sürülürken Erdoğan'ın da söz konusu duruma sinirlendiği iddia edildi. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partili bürokratların birçok kurumdan aldığı maaşları ifşa eden Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın bir diğer maaşını ortaya çıkardı. Birpınar'ın bakan yardımcılığı dışında Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı maaşla birlikte aylık gelirinin 46 bin TL'ye yaklaştığı belirtildi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğaseverlerimizle, sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla birlikte bir seferberlik anlayışıyla Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız diye konuştu. Marmara Denizi'nin koruma alanı ilan edileceğini de duyuran Bakan Kurum, bilim insanlarının denizlerimizdeki azot miktarını %40 oranında düşürürsek bu işi kökten çözeriz ve Marmara Denizi eski haline 5 yıl içerisinde gelir diye görüşleri olduğunu ifade etti. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yönetiminde gerçekleştirilen müsilaj sorununa çözümün konuşulduğu Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısına katıldı. Bu konuda İmamoğlu'nun bir bilim kurulu oluşturulması önerisi Bakan Kurum tarafından kabul edildi. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası yani müsilajın Ege Denizi'ne akmaya başladığı belirtildi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Sunlu, bu olay Ege'ye gelebilir mi? Gelme ihtimali var. Ancak yayılarak Ege'yi komple saracak demek doğru değil açıklamasını yaptı. Öte yandan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasını laboratuvar ortamında reaktif oksijen türleriyle difüze ederek deniz salyasını parçalayıp etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Türk lirasının değer kaybetmesine ilişkin Bloomberg'de yayınlanan makalede para biriminin Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş döndürücü politikalarının kurban olduğu kaydedildi. Erdoğan'ın Merkez Bankası'na dair yaptığı açıklamalar kurda rekor dalgalanmalara neden olmuş, dolar Türk lirası kuru rekor kırarken Türk lirası değer kaybetmişti. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla nişasta bazlı şekerlerin kotası %100 arttırılarak %2,5'tan %5'e çıkarıldı. Şeker kotalarının düzenlemesi ve uygulamasına ilişkin bu yönetmelik Erdoğan'dan Başkan Biden'la görüşme öncesi Amerikalı gıda tekeli şirkete büyük kıyak olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın üst düzey yöneticisi ve mahmur genel sorumlusu Dr. Hüseyin Kod adlı Selman Bozkır'ın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybetti. 482 yeni hasta olmak üzere 5386 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 48.114'e yükseldi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 72 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 14 derece, Sydney'de genelde açık 21, Melbourne'da parçalı bulutlu 18, Adelaide'de sağanak yağışlı 21, Perth'te parçalı bulutlu 18, Hobart'ta parçalı bulutlu 17, Brisbane'da genelde açık 23 ve Darwin'de de genelde açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.